Ayrım 26, sayfa 282, Lazarus, Lars Kepler, 54. bölüm. Atölyeyi çevreleyen düz araziyi gözetlemek için dürbünlerini yerine gece görüşlü tüfek merceklerini kullanacak kadar karanlıktı. Yuna tahtalarla kapatılmış asıl eve ve elden çıkartılmış bahçe mobilyalarına baktı. Lumi'nin odaya girdiğini duyunca ona baktı. Kızı perdenin hemen iç kısmında durmuş, eline bir sandalye yığınının üzerine koymuştu. Yuna izlemeye devam edip bariyeri ve ana yola çıkan dar yolu kontrol etti. Lumi yanaklarına süzülen yaşları silerek "İyi misin? Gerçekten iyi olduğuna emin misin baba?" diye sordu. "Hapiste geçirdiğin onca zamanın ardından daha yeni serbest kaldın ve eski bir arkadaşına yardım etmen gerektiğinden başka hiçbir şey söylemedin. Ama şimdi asıl meselenin Yurek olduğunu düşünüyorum." Yuna "Hayır" diyerek ikinci bölgeye geçti. Dürbünle yakın çevreyi kontrol etti. Önce kanala, paralel karanlık çalılara baktı. Sonra dürbünü uzaktaki seraya doğru kaldırdı. "Ne zaman muhakeme gücünü kaybetsen altından o çıkıyor," diye devam etti Lumi. "Samuel Mendel'e ne olduğunu ve bunun nasıl seni etkilediğini, bu uğurda bizi feda et." Yuna "Sessiz ol," diye sertçe araya girdi. Dürbünün merceklerinin tepesinde mavi bir gök kuşağına benzer bir ışık titreşti, sadece bir an için. Yuna dürbünle pencereden dışarı baktı ve bir cep telefonu ekranının büyük bir avucun içinde karardığını gördü. Karanlıkta iki silüet görünce "Uyan Reynos, ziyaretçilerimiz var," dedi alçak sesle. Lumi hemen odadan çıkarken aynı anda tabancasını çekti. Yuna hafiften aydınlık arka planda uzun boylu adamın kafasının kıvrımını seçebildi. Figür atölyeye doğru ilerledi ve sonra bir şeyin arkasında gözden kayboldu. Yuna Lumi'nin Reynos'la beraber geri geldiğini duydu. "Şu an onları göremiyorum ama çok yakındalar," dedi Yuna. "Kaç kişiler?" diye sordu Reynos. "İki." Lumi ahşap sandıktan hemen yarı otomatik bir tüfek alıp içine fişek yerleştirdi ve silahı masanın üzerine koyup bir tane daha aldı. Fişeği yerleştirip onu da diğerinin yanına koydu. Yuna, Reynos'un gözlerinin içine bakarak "Yurek olduğunu sanmıyorum," dedi. Lumi pasaportu, nakit parası, suyu, acil durum işaret fişekleri ve tabancasını koyduğu acil durum çantasını kontrol ederken monitöre doğru ilerledi. Yuna dürbünü tekrar kaldırıp bir bölümü hızlıca taradıktan sonra bir sonrakine geçti. Monitörün zayıf ışığı Lumi'nin endişeli yüzünü aydınlattı. Atölye ve garajın yakın çevresinde neler olduğunu gösteren dış kameralara odaklandı. Zayıf ışıkta görüntüler gri ve grenli görünüyordu. Aniden karanlıktan iki figür çıktı. Solgun silüetleri atölyenin yan tarafına doğru ilerledi ve yerde yatan bir şeyin üzerinden geçtiler. "Onları görebiliyorum," dedi. Reynos koruyucu yeleğini giyerken gidip onun yanında durdu. Kızılötesi ısıya duyarlı kameralardan gelen görüntüyü birleştiren diyotlar iki figüre kar fırtınasında yürüyormuş gibi bir görüntü veriyordu. Toz yayıyorlardı sanki. Büyük garaj kapısının önünde durdular. Lumi gevşek kapı rüzgarda sallanırken binadaki kameralardan bir an için onları görebildi. Yuna başka davetsiz misafirlere de yakalanmamak için bölgeleri kontrol etti. Reynos masadaki yarı otomatik tüfeklerden birini aldı. İki adamın garajın dışında ne yaptığını görmek mümkün değildi. Lumi monitörden birinin diğerine kapıyı tuttuğunu gördü. "İçeri giriyorlar," diye fısıldadı. Yuna ve Reynos onun yanında durmuş ekranı izliyorlardı. İki davetsiz misafir arkasını döndü ve içlerinden biri kamerasını kaldırıp bir fotoğraf çekince monitör beyazlaştı. Yuna güçlendirilmiş panjuru serbest bıraktı. Panjur davetsiz misafirlerin arkasından anında kapandı ve çınlama sesi duvarlarda yankılandı. İki davetsiz misafir çığlık atarak geriye sert duvara doğru gitti ve panik içinde etrafından dolandılar. Reynos projektörleri yaktı ve Lumi ile Yuna iki genci gördü. Biri kapıyı yumrukluyordu ve şapkası düşmüştü. Kızıl sakallıydı ve yırtık bir kot pantolon giymişti. Diğeri nefes nefeseydi. Diğerinden daha kısa siyah saçlıydı ve kürk astarlı bir kot ceket giymişti. Yüzlerinde dehşet dolu bir ifadeyle kapalı alanda dönüp ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Rhinos ateşleme deliklerinden birini açtığında genç adamların tedirgin sesleri aniden yükseldi. Hollandaca bir şeyler söyleyince iki adam hemen durup ellerini havaya kaldırdı. "Onları korkutma," dedi Yuna. Gençler Rhinos'un ard arda sıraladığı kısa komutu yerine getirdi. Yüzlerini bir duvara dönüp diz çöktüler, ellerini arkalarına götürüp öne doğru eğilerek göğüslerini ve bir yanaklarını duvara dayadılar. Düşmanı kontrol etmenin en iyi yollarından biriydi bu. Bu pozisyondayken karşı saldırı başlatmaları çok daha uzun sürerdi. Yuna iki gencin Yurek'le ilgisinin olmadığını fark etmişti ama yine de tehlikeli olabileceklerini varsayarak Rhinos yanlarına inerken yarı otomatik tüfeklerden birini onlara doğrulttu. Kapı açıldığında içlerinden biri o kadar korktu ki dengesini kaybediyordu. Rhinos içeri girdi, tabancasını indirip tekrar kılıfına koydu, sonra yanlarına gidip onları yere yatırdı. "Burada ne yapıyorsunuz?"
"Parti yapmak için iyi bir yer arıyoruz," dedi sakallı genç kısık bir sesle.
"Ayağa kalkın." İkisi de temkinli bir şekilde ayağa kalktı ve Rhinos'un yaralı yüzünü gördüklerinde nefesleri hızlandı.
"Parti mi?" dedi Rhinos.
"Factory Dive. Bir gece, bir sahne, üç gösteri," dedi kot ceketli daha genç oları.
"Kusura bakma," dedi sakallı olan, "buranın terk edilmiş bir yer olduğunu sanıyorduk. Eindhoven'da yaşıyoruz. Birçok defa önünden gelip geçtik."
"Tabelalarda özel mülk olduğu yazıyor."
"Hep özel mülkiyet oldu ve izinsiz girilemeyeceği yazar," dedi kısa olan.
55. Bölüm. Saga telefonuyla tabancasını mutfak masasına bıraktı. Akşamın geç saatleriydi. Rüzgar öyle sert esiyordu ki pencere camları tıkırdıyordu. Perdelerin arasından koyu renkli bir cam şeridi görünüyordu. Nils Olen'le konuştuğundan beri tuhaf bir boşluğun içine düşmüştü sanki. Artık pazarlık edeceği bir şey kalmamıştı ve stratejisini değiştirmesi gerekiyordu. Yuna'nın cesedi neden aldığını anlayamıyordu. Yuna Yurek her zaman beklenmedik bir acımasızlıkla karşılık vermişti ve başka hiçbir polis memurunun yapmayacağı şeyleri yapmaya hazır olmuştu. Yurek'in zihni her zaman düzenli çalışırdı ve hatalarını sadece kontrolünü bir anlığına kaybettiği zamanlarda yapmıştı. Yuna muhtemelen yine öyle bir anı tetiklemek için cesedi almıştı. Onu bir yere gömmüş olmalıydı, belki de dondurmuştu. Yuna Saga'nın o cesede ihtiyacı olacağını asla tahmin edemezdi. Keşke arasa diye düşündü Saga soğuk yemeğini yemeye çalışırken. Tam Nils'i tekrar arayıp Karolinska Enstitüsü'ndeki soğuk hava deposunu sormayı düşünürken masanın üzerindeki cep telefonu titreşmeye başladı. Saga bir an irkildi ama sonra arayanın Randy olduğunu görünce rahat bir nefes alıp gülümsedi. Soğuk yiyecek dolu tabağı kenara itip aramayı cevapladı. "Randy," dedi.
"Mesajını yeni gördüm. Karanlık odadaydım. Nasılsın?"
"Bu şartlar altında oldukça iyiyim," diye mırıldandı Saga.
"Sana geleyim mi?"
"Hayır, ben..."
"Mutlu olurum."
"Çalışmalıyım," dedi Saga.
"Randy saat 11'i geçti," diye mırıldandı.
"Biliyorum."
"Neler olduğunu sorabilir miyim?"
Saga Randy ile konuştuktan sonra koltuğu oturma odasından hole sürükledi, zilin sesini sonuna kadar açtığı telefonunu şifonyerin üzerine bıraktı. Dört ölçü espresso yaptı, ayakkabılarıyla paltosunu giydi, sonra koltuğa oturup elinde tabancasıyla ön kapıya bakmaya başladı. Randy Saga'ya ne zaman isterse arayabileceğini ya da yanında birinin olmasını isterse gelip kanepede uyuyabileceğini söylemişti. Ama Saga bu işi kendi başına halletmesi gerektiğini biliyordu. Yoksa babasını geri alamayacaktı. Cornelia'nın evinin çevresindeki ormanlık alanı köpeklerle aradıktan sonra memur ve gönüllülerle Jer ve Feltet'i geçmişlerdi. Dayanılmaz bir şeydi bu. Babası tıpkı kilise bekçisi gibi bir tabutun içinde yatıyor, daracık bir borudan nefes alma mücadelesi veriyor olabilirdi.
Saga içmeye başladığında sert kahve çoktan soğumuştu. Fincanı bırakıp omzunun üzerinden hızlıca baktı, sonra tekrar kapıyı izlemeye devam etti. Son 24 saatin yorgunluğuyla bitkin düşmüş olması gerektiğini biliyordu ama zihni bir türlü rahatlayamıyordu. Yurek bu gece iletişime geçerse kardeşinin kalıntıları hakkında yarın bilgi edineceğini söyleyecekti. Ona cesedi Yuna'nın aldığını söyleyemezdi. Yurek'le pazarlık yapmayacaktı ama öte yandan ona babası ölürse kardeşinin nerede olduğunu asla öğrenemeyeceğini de söylemeliydi. Sabah saat 2'ye doğru tam uykuya dalacakken aniden telefonu titreşip bir mesajı olduğunu bildirdi. Telefonu şifon yerden alıp mesajı görmeye çalışırken elleri titremeye başladı. Ekranın parlak ışığı göz bebeklerinin küçülmesine sebep olmuştu. Okurken harfler yana doğru kayıyordu. Hassel Gordon giriş C1, 4. servis 2.30. Her şey bir anda ağırlaşmış gibi hissederek gidip yazıcıdan bir kağıt aldı, adresi ve saati yazıp kağıdı mutfak masasının üzerine bıraktı. Eve gelmez ya da kimseyle iletişime geçmezse birileri notu bulacaktı. Saga tabancasıyla beraber 2 kutu cephane aldı. Merdiveni koşarak inerken Hassel Gordon'un ne olduğuna bakıp web sitesinden buranın demans hastaları için bir bakım evi olduğunu ve yaşlı bakımının büyüyen bir pazara dönüştüğünü belirten özel bir şirket tarafından işletildiğini gördü. Saga brandayı kaldırdı, motosikletini çalıştırıp soğuk kış gecesinde Södermalm'dan uzaklaştı. Berglux Wagen'in düz kısmında 5. vitese geçti ve motosiklet hızlandıkça kafasının geriye yattığını hissetti. Yolun ortasındaki yüksek direklerin ışıkları yanıp sönüyordu. Fındık ağacını çağrıştıran ismiyle Hassel Gordon, geçen 100 yıldan kalma gıcırtılı döşeme tahtaları ve geleneksel şömineleri olan kırmızı ahşap bir binayı aklına getirmişti. Ama Saga eve yaklaştığında karşısında somon rengi sıvaları ve kahverengi pencere çerçeveleriyle kirli, yüksek bir yapı buldu. C1 girişine 15 metre kala durup motosikletini döndürdü. Tabancasını çantasına koyup kaskını gidonun üzerine bıraktı. Ana giriş kapısı kilitli değildi. Saga binanın planına ve yangın merdivenine şöyle bir baktıktan sonra asansöre binip 4. kata çıktı. Asansör tıslayarak harekete geçti. Saga Yurek'i yanlış değerlendirdiğini düşündü. Adam onun düşündüğünden daha güçlü ve hızlıydı. Saga'nın hala hayatta olmasının tek sebebi de kendisinden istediği bir şey olmasıydı. Belki tek istediği kardeşinin kalıntılarını geri almaktı. Ama Saga bundan fazlasını isteyebileceği ihtimaline de hazırlıklı olmalıydı. Onu dinleyecek, onunla konuşacaktı. Yurek'i kendisini huzursuz ettiğine, içindeki karanlığa giden yolu keşfettiğine inandırması gerekiyordu. Ama babasının nerede olduğunu öğrenir öğrenmez bir kurtarma ekibi gönderecek, ardından da Yurek'i durdurmak için elinden geleni yapacaktı. Saga daha fazla hata yapamayacağını biliyordu. Tekrar tabancasına uzandığında onu öldüreceğinden emin olması gerekiyordu. Adam son derece tehlikeliydi ama Saga'ya karşı öyle değildi, en azından şimdilik. Saga adamın onunla ilgilenmesinden faydalanabilirdi. Bu güzel ve çirkin gibi bir peri masalı değildi, adam ona aşık değildi ama onda farklı bir şeyler gördüğü belliydi. Yuna'nın kastettiği de buydu. Yurek onun içinde olup bitenlerle, içindeki yeraltı geçitleriyle ilgileniyordu. Dolayısıyla Saga'nın bundan faydalanması gerekiyordu. Saga Yurek'in kendisini konuşturmasına, kışkırtmasına izin veremezdi ama bir şeyleri ortaya çıkartması için onu az da olsa içeri alması gerektiğini kendine hatırlattı. Tehlikeli olabilirdi ama başka seçeneği yoktu. Geçen defa başarmıştı, yine başarabilirdi. Doğru yoldan ayrılmayacaktı. Karanlığı karanlıkla değiştirecekti. Asansör aynasında kendine baktı. Gözleri karanlık ve ifadesizdi. Yüzü morarmıştı. Başka birinin yüzüne benziyordu. 56. bölüm. Asansörün kapısı kayarak açıldı ve Saga 4. katta indi. 3 metre önünde üzerinde 4. servis yazan cam bir kapı vardı. Işıklandırılmış asansörle kendisinin kapıda yansımasını görebiliyordu. Ama kapının ötesindeki koridoru seçmek zordu. Bir kadının çığlıkları duvarları aşıp geldi. Asansörün kapıları Saga'nın arkasından kapandı. Işık dar bir şerit halini aldı, sonra tamamen kayboldu. Karanlık servis aniden kapıdan göründü. Yaşlı bir adam ayakta, burnunu cama dayamış ona bakıyordu. Saga bakışlarına karşılık verince adam dönüp hemen uzaklaştı. Saga kapıyı dikkatle açıp arkasından kapattı. Yaşlı adamın peşi sıra bir tüp sürükleniyordu. Loş ışık gri muşambadan yansıyordu, siyah parmaklıklar bir duvar boyunca uzanıyordu. Sol taraftaki kapılardan biri açıktı. Saga yavaşça ilerleyip kapının arkasında gizlenen birinin olup olmadığını görmeye çalıştı. Tavana yansıyan ışık serpintileri dikenli çiçeklere benzeyen gölgeler oluşturuyordu. Saga açık kapıya yaklaştı ama tam oraya varacakken kapı büyük bir gürültüyle kapandı. Bir adam yapmacık bir sesle konuşuyordu. Mobilyaları yeniden düzenliyormuş gibi bir sesti bu. Sonraki kapı da açıktı. Saga temkinle yaklaşırken her adımında küçük lobi, banyo kapısı ve çiçekli duvar kağıdının bir kısmı göründü. Zayıf bir kadın odanın ortasındaki tekerlekli sandalyede uyukluyordu. Bir elinin arkasında kanülden dolayı mavi siyah bir iz vardı. Koridorun ilerisinde biri kıkırdadı. Saga ağır adımlarla ilerlerken acil çıkışa bakıp kapının dışarıya doğru açıldığını fark etti. Yurek'in kendisinden çok daha güçlü olduğunu biliyordu. Saga spor salonunda ve atış poligonlarında sayısız saat geçirmişti. Yurek ise kondisyonunu sadece hayatta kalmak için öldürmek zorunda kaldığı çatışmalara borçluydu. Saga yerdeki koltuk değneğinin üzerinden geçip koridor boyunca yürümeye devam etti. Çizilmiş süpürgeliğe ve pürüzlü duvar kağıdına kızıl kahverengi bir şey sıçramıştı. Asansör arkasından uğuldayarak hareket etti. Saga sessiz adımlarla ışıkları yanmayan personel odasına ulaştı. Alarm sesini andıran bir bip sesi duydu. Saga belli belirsizce "Merhaba" diyerek kapıdan içeri girdi. Bir taraftan gelen zayıf ışık üzerinde Noel örtüsü ve bir kase portakal olan bir yemek masasını aydınlatıyordu. L şeklindeki mutfağın zeminindeki kan lekelerini gördüğünde adrenalinin etkisiyle ürperdi. Buzdolabı açıktı. Alarm sesi oradan geliyordu. Yan tarafa bir kan gölü yayılmıştı. Saga karanlık penceredeki kendi yansımasına ve koridora açılan boş kapıya baktı. Köşeyi döndüğünde devrilmiş bir sandalyenin arkasında yerde yatan orta yaşlı bir kadın gördü. Buzdolabının ışığı kadının yüzüne ulaşmıyordu ama Saga onun lacivert pantolonuyla tişörtünü görebiliyordu. Lamine kaplı yaka kartı göğsünde parlıyordu. Saga yaklaştığında kadının pantolonunun paçalarından birinin yukarı sıyrılmış olduğunu gördü. Bacağı ikiye ayrılmış, sivri kemiği kan lekeli naylon çorabından dışarı çıkmıştı. Kadının kafası karanlıktaydı ama Saga yaklaştıkça burnunun ve suratının tam ortasının parçalanmış olduğunu gördü. Altındaki muşamba zemin kanla kaplanmıştı. Kadının üst çenesi ve burun boşluğu kafatasının içine çökmüş, alt dişleri ortada kalmıştı. Saga arkasını döndü ve tekrar koridora yürürken bacaklarının titrediğini hissetti. Duvardaki dolabı açıp ağır yangın söndürücüyü aldı, elinde en azından bir çeşit silah vardı şimdi. Bir kapının arkasından çocuk ağlamasına benzer bir ses geldi. Ama bu hastalardan biri olmalıydı. Gür sesli, bunamış bir kadın. Saga penceresinde elektrikli bir Noel şamdanı bulunan etkinlik odasına vardı. İri yarı bir adam kanepede yüzü kapalı televizyona dönük halde oturmuştu. "Orada dur ve ellerini tavana doğru kaldır," dedi adam alçak sesle. Saga yangın söndürücüyü yere bırakırken adam ayağa kalkıp ona doğru döndü. Onun kunduz denen adam olduğuna şüphe yoktu. İri yarıydı. Saga'nın beklediğinden daha iri. Bir elinde bir testere tutuyordu. Bıçağı paslı sıradan bir el testeresi. Kunduz buruşuk siyah bir yağmurluk giymişti ve inci küpeleri kulak memelerinden sallanıyordu. "Saga Bauer," dedi kunduz. Yanaklarını şişirip testereyi yere bıraktı ve ona doğru yürümeye başladı. Kısık gözlerinde üzgün ve ciddi bir ifade vardı. Ürkütücü bir sesle "Silahın olup olmadığına bakacağım. ve tamamen hareketsiz durmanı istiyorum dedi.
Silahsız gelmem gerektiğini sanıyordum dedi Saga.
Adam onun arkasında durup iri ellerini boynunda, kollarının altında, göğsünde, karnında ve sırtında gezdirmeye başladı.
Bu biraz fazla samimi ve açıkçası ben de bundan hiç hoşnut değilim diye açıkladı.
Adam onun bacaklarının arasıyla kalçalarını yoklarken.
Bu kadarı yeterli bence dedi.
Adam cevap vermeden kalçalarından ve bacaklarından aşağıya doğru aramaya devam etti. Sonra ayağa kalkıp saçlarını kontrol etti ve sonunda ağzını açmasını isteyip telefonunun ışığıyla ağzının içine de baktı.
''Yürek bana vücudunun diğer deliklerine bakmamamı söyledi.'' dedi.
''Silahım yok.'' diye tekrarladı Saga.
''Ve buna da ihtiyacın olmayacak.'' dedi adam yangın söndürücüyü tek eliyle alırken.
Adam yürümeye başlayınca Saga da koridorda onun peşinden gitti. Adam yangın söndürücüyü yere bırakmak için öne doğru eğildiğinde Saga onun arka cebindeki kalın cüzdanı gördü. Koridorun ilerisinde yaşlı bir kadın tekerlekli sandalyesiyle yürüyordu. Kadın her kapıda durup kapı kolunu çekiştiriyor, bütün çocukları döveceğine aykırıyordu. Kunduz Saga'yı pipo tütünü ve el dezenfektanı kokan karanlık bir odaya aldı.
''Yürek birazdan burada olacak.'' dedi ışığı açarak.
''O senin patronun mu?'' diye sordu Saga.
''O daha çok sert bir abi gibi. O ne derse onu yapıyorum.''
Saga küçük mutfak alanının önünden geçerken yatakta yatan yaşlı bir adamın ağladığını duydu. Adamın kır saçları, ince kolları vardı ve rengi solmuş bir pijama üstü giymişti. Yanağından büyük bir bant gevşekçe sarkmıştı.
''Herkes nerede?'' dedi adam hıçkıra. ''Bekliyorum, bekliyorum ama Louis ve çocuklar nerede? Çok yalnızım.''
''Kes sızlanmayı Einar.'' dedi kunduz.
''Evet, evet, evet.'' dedi yaşlı adam ve dudaklarını birbirine yapıştırdı.
Kunduz siyah yağmurluğunu çıkardı, buruşturup radyatörün arkasına sıkıştırdı. Saga onu Belarus'ta bir adamı vurduğu kaydı ve Regeringsgatan'daki barda sebep olduğu yıkımın izlerini düşündü.
''Nasıl göründüğümün farkındayım ama çoğundan daha zekiyim. Weissler zeka ölçeğine göre 170.''
''Herkes farklıdır.'' dedi Saga.
Kunduz gözlerini kısarak ona baktı, sonra da çarpık ön dişlerini göstererek gülümsedi.
''Ama ben eşsizim.'' dedi.
''Detay vermek ister misin?''
''Anlayacağını düşünüyorsan.''
''Deneyelim.''
''Bende bir alel, yani tüp bebek gibi belirli mutasyonları birleştirebileceğim bir varyant gen var. Ama benimki doğal yoldan. Bir tür altıncı hisle doğmuşum.''
''Nasıl?''
''En basit tanımıyla ön sezi spektrumu diyebiliriz. Bundan bahsettiğimde çoğu kişi bana inanmıyor ama önemli değil. Gerçek şu ki benim bir yeteneğim var ve bir odaya neredeyse her girdiğimde önce kimin öleceğini biliyorum.''
''Önce kimin öleceğini mi biliyorsun?''
''Evet.''
diye cevapladı adam ciddiyetle. 26. Ayrımın sonu. Sayfa 294.